Ayrım 41, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 427. Bir kilometre kadar sonra nehrin üzerinde bir geçitte aniden durdu ve nehir yatağındaki ayak izlerine hayretle baka kaldı. Çok kısa bir süre önce oradan insanlar geçmiş, izlerini gizlemek için hiçbir çabada göstermemişlerdi. Bakkatın kabilesindendiler. Küçük San'ın yüreği bir ceylan gibi yerinde sıçradı. Taze izleri görmeden önce insanlarına böylesine yoğun bir özlem duyduğunu fark etmemişti. İzleri heyecanla inceledi. Üçü kadın, ikisi erkek, toplam 5 kişiydiler. Adamlardan biri yaşlı, diğeri çok daha gençti. Bunu adımlarının uzunluğundan ve canlılığından anlamıştı. Kadınlardan biri çok yaşlıydı. Yamru yumru olmuş ayaklar üzerinde ilerliyordu. Diğer kadınlardan biri en verimli çağındaydı. Adımları güçlü, kuvvetli ve kararlıydı. Ailenin lideri o gibiydi. Bakkat sonra gözlerini 5. San'ın ayak izlerine çevirdi ve yüreğinin özlemle sıkıştığını hissetti. Kabilesinin sanatçılarının yaptığı resimlerdeki gibi narin, büyüleyici izlerdi. Bakkat izlerin güzelliği karşısında ağlayacakmış gibi oldu. Üzerindeki etkisinden kurtulmak için gözlerini izlere dikip bir süreliğine oturmak zorunda kaldı. Bu izleri bulması için ona bırakan kızı zihninde canlandırabiliyordu. Kızın çok genç, zarif, kıvrak ve güzel olduğundan adı gibi emindi. Sonra ayağa kalkarak narin ayak izlerini ormanın içlerine doğru takip etti. Nehir yatağının ilerideki bölümünde erkeklerin kadınlardan ayrılmış ve avlanmak için ormana girmiş olduğunu gördü. O noktadan sonra kadınlar düzlükte yenebilir bitkiler toplamaya başlamıştı. Bakkat dallardaki meyvelerin koparılmış, kadınların toprağı yanlarında taşıdıkları kazıklarla eşeleyip kökler toplamış olduğunu gördü. Kızın izlerini incelediğinde çabuk ve temiz bir iş çıkardığını fark etti. Yanlış yerleri eşeleyerek vakit kaybetmemişti. Bitkileri çok iyi tanıdığı belliydi. Zehirli ve yavan olanları es geçmiş, leziz ve besleyici olanları toplamıştı. Bakkat takdirle kıkırdadı. Zeki bir kız, deriyi geçtikten sonra topladıklarıyla tüm ailesi doyar. Bir erkek için ne eş olur ama. Sonra çalışırken birbirleriyle konuşan kadınların ormandan gelen seslerini duydu. Birinin sesi sarı asma kuşununki gibi tatlı ve melodikti. Bakkat bu sesin kime ait olduğunu hemen anladı. Karşı koyamadığı bu ses bal kılavuzu gibi onu peşinden sürükledi. Sessizce ve görülmeden kıza doğru ilerledi. Kız sık bir çalılığın önündeydi. Elindeki kazığın toprağa inişini duyabiliyordu. Sonunda sık yapraklar ve dallar arasından hareketlerini seçebilecek kadar yaklaşabildi. Sonra kız aniden yer değiştirerek Bakkat'ın rahatça görebileceği bir konuma geldi. Küçük buşmanın içinde yıllardır biriken yalnızlık yepyeni duyguların bir sel gibi yüreğine akmasıyla silindi gitti. Kız muhteşem bir yaratıktı. Narin, güzel, kusursuzdu. Teni öğle güneş altında pırıl pırıl parlıyordu. Yüzü altın bir çiçekti. Taç yaprağı şeklindeki dudakları dolgundu. Zarif ellerinden birini kaldırıp düzgün kaşının üzerinde beliren ter damlacıklarını sildi. Ter damlacıkları havada uçuşurken pırıltılar saçtı. Bakkat o kadar yakındaydı ki damlalardan biri tozlu bacağının üzerine düştü. Varlığını fark etmeyen kız uzaklaşmaya başladı. Sonra diğer kadınlardan biri yakınlardan bir yerden ona seslendi. ''Susadın mı Lete? Dere başına dönelim mi?'' Kız durup ardına baktı. Üzerinde sadece deve kuşu yumurtası kabuklarıyla süslenmiş küçük bir deri önlük vardı. Önlüğün üzerindeki desenler kızın bir bakire olduğunu ve henüz hiçbir erkeğin ona talip olmadığını gösteriyordu. ''Ağzım çöldeki bir taş gibi kurudu, haydi gidelim.'' dedi Lete annesine gülerek. Dişleri küçük ve bembeyazdı. Bakkat'ın tüm varlığı o an değişti. Lete yürürken küçük memeleri neşeyle sallanıyor, çıplak dolgun poposu bir o yana bir bu yana salınıyordu. Bakkat onu durdurmak veya geciktirmek için hiçbir girişimde bulunmadı. Onu nerede ve ne zaman olursa olsun tekrar bulabileceğini biliyordu. Kız gözden kaybolunca saklandığı yerden yavaşça doğruldu. Neşeyle havaya sıçradıktan sonra kendine bir aşk oku yapmak üzere koşarak uzaklaştı. Nehir boyunda mükemmel bir kamış buldu ve tüm sanatkarca yeteneklerini üzerinde uyguladı. Üzerine mistik desenler ve şekiller çizdi. Boya dolu boynuzlarından sarı, beyaz, kırmızı ve siyah renkli boyalar seçti. Mor renkli tüyler taktı ve ucunu kuş tüyleriyle doldurulmuş antilop derisinden yaptı. Böylece ok isabet ettiği insanın canını hiç yakmayacaktı. Güzel oldu mu diye sordu kendi kendine eserini süzerek. Evet ama leteye kadar değil. O gece L.T. ve ailesinin kamp alanını buldu. Geçici olarak nehrin üst kısmındaki kayalık yamaçta bir mağarada kalıyorlardı. Karanlıkta mağaranın girişine yaklaştı ve yaptıkları havadan sudan sohbeti dinledi. Bu konuşmalar sırasında yaşlı adamla kadının L.T.'nin büyük annesiyle büyük babası olduğunu öğrendi. Diğer çift de annesi ve babasıydı. Ablası kısa bir süre önce kendine iyi bir koca bulmuş ve ailenin yanından ayrılmıştı. Diğerleri L.T.'ye takılıyordu. İlk adetini 3 ay önce görmüş olmasına rağmen hala evlenmemişti ve bakireydi. L.T. kendine bir erkek bulamamış olmanın utancını yaşıyordu. Bakkat mağaranın ağzından ayrılarak kendine uyumak için nehir yatağına yakın bir yer buldu. Ama şafaktan önce mağaranın girişine geri döndü. Kadınlar mağaradan ayrılıp ormana gittiklerinde ise onları belli bir mesafeden takip etti. Yiyecek toplamaya başladıktan sonra ara sıra birbirlerine seslenip bağlantılarını koparmadılar. Ama Lete bir süre sonra diğerlerinden ayrı düştü. Bakkat tüm ustalığıyla belli etmeden ona yaklaştı. Lete bir tür yabani manyok olan tiski bitkisinin kökünü çıkarmaya uğraşıyordu. Bacakları açık bir halde öne eğilmiş, kazığın ritmine uyarak sallanıyordu. Dişiliğinin yuvası bacaklarının arasında gözler önüne serilmiş, diri kalçaları gökyüzüne doğru dönmüştü. Bakkat sessizce daha da yaklaştı. Küçük törensel yayı gerip aşk okunu hedefine doğru çevirirken elleri titriyordu. Ama ok tam hedefini buldu ve L.T. okun kalçasına çarpmasıyla bir çığlık atarak havaya sıçradı. Kalçasını iki eliyle birden tutarak bulunduğu yerde döndü. Yüzünde öfke ve şaşkınlık vardı. Sonra ayaklarının dibinde yatan oku gördü ve sessiz çalılıklara doğru baktı. Bakkat bir duman bulutu gibi yok oluvermişti. Kızın kalçasındaki yanma hafifledi ve duyduğu utanç yavaşça diğer hisleri bastırdı. Sonra Bakkat aniden ortaya çıktı. Öyle yakınındaydı ki L.T. şaşkınca yutkundu. Gözlerini dikip ona baktı. Göğsü geniş ve güçlüydü. Kolları ve bacakları dayanıklıydı. Silahlarını taşıyışından usta bir avcı olduğunu ve ailesini aç bırakmayacağını hemen anladı. Kemerinde bir sanatçıya has boya boynuzları vardı. Bu tüm San kabileler arasında üstün bir mertebeye ve prestije sahip olduğunu gösterirdi. Başını çekin gence öne eğdi ve fısıldadı. "Boyun öyle uzun ki seni çok uzaklardan fark ettim." "Ben de seni çok uzaktan gördüm," dedi Bakkat. "Güzelliğin ormanı doğan güneş gibi aydınlatıyor." "Geleceğini biliyordum," dedi Lete, "çünkü yüzün doğduğum gün kalbime işlenmişti." Sonra çekingen adımlarla yanına gitti, elini tuttu ve onu annesinin yanına götürdü. Diğer elinde de aşk okunu tutuyordu. "Bu Bakkat," dedi annesine ve oku gösterdi. Annesi bir çığlık atınca sesini duyan büyük annesi de geldi ve heyecanla tavuk gıdaklamasına benzer sesler çıkardı. İki kadın önlerinde el çırparak şarkı söyleyerek ve dans ederek mağaraya yürüdü. Hala el ele olan Bakkat'la L.T. onları sessizce izliyordu. Bakkat L.T.'nin büyük babasına bir kese bal verdi. Daha makbul bir hediye getiremezdi. Hepsinin tatlıya düşkünlüğü bir yana bu Bakkat'ın karısına ve çocuklarına bakabileceğinin de bir kanıtıydı. Tüm aile balı iştahla yedi ama Bakkat hiç dokunmadı çünkü veren oydu. L.T. her lokmasında dudaklarını yalıyor ve ona gülümsüyordu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar kamp ateşinin başında konuştular. Bakkat onlara kim olduğunu, kabilesinin totemini ve atalarının listesini söyledi. Aralarından çoğunu bilen büyük baba tanıdık isimleri duydukça el çırpıyordu. L.T. diğer kadınlarla birlikte sessizce oturuyordu. Erkeklerin konuşmasına katılmıyorlardı. L.T. sonunda kalktı ve iki adamın yanına gitti. Bakkat'ı elinden tutarak mağaranın gerisindeki döşeğine götürdü. Sabah erkenden ayrıldılar. L.T.'nin sahip olduğu her şey rulo yapıp başının üzerinde zahmetsizce taşıdığı döşeğin içine yerleştirilmişti. Bakkat önden giderek yol gösteriyordu. Koşar adım ilerliyorlardı. Bu tempoyu sabahtan akşama dek aralıksız sürdürebilirlerdi. Bakkat koşarken kabilesinin avcılık üzerine yakılmış türkülerini söylüyor, L.T. tatlı çocuksu sesiyle nakaratlarda ona katılıyordu. Ziya mağaranın girişinin biraz uzağındaki sık çalıların arkasına gizlenmişti. Çiftin günün ilk ışıklarıyla mağaradan çıkıp yola koyuluşunu izledi. Bakkat'ı günlerdir izliyordu, tüm olan bitene tanık olmuştu. Bakkat'a duyduğu nefrete rağmen çok eskiden kalma evlilik töreni ilgisini çekmişti. kadınla erkeğin üzerlerine düşen bölümleri yerine getirmesini izlerken şehvet yüklü bir heyecan duymuştu. Müdahale edip öcünü almadan önce çiftleşmenin son safhasını da izlemek istemişti. Bakkat güzel bir çiçek daha koparmış. Düşmanına ait olması kadını Ziya'nın gözünde kat be kat çekici kılıyordu. Ama tadını uzun süre çıkaramayacak. Ziya kendi kendine neşeyle sarıldı ve çiftin koşarak ormana girmesini izledi. Onları fazla yakından izlemeyecekti. Sahip olduğu yeni eş yüzünden dikkati dağılmış olabilirdi. Ama Bakkat hala çok tehlikeli bir düşmandı ve Ziya bunu göz ardı edemeyecek kadar kurnazdı. Acelesi yoktu. O bir avcıydı ve avcıların en önemli özelliği sabırlarıydı. Bakkat'la kızın kısa süreliğine bile olsa er geç birbirinden ayrılacağını biliyordu. İşte o zaman harekete geçecekti. Bakkat öğleye az bir vakit kalmışken bir bizon sürüsüne rastladı. Ziya düşmanının eşyalarını Lete'ye emanet ederek sinsice sürüye yaklaşmasını izledi. Bakkat eti taze ve yumuşak bir dişiyi gözüne kestirmişti. Hayvan tam bir yetişkin kadar iri olmadığı için zehir etkisini daha çabuk gösterecekti. Rüzgarı karşısına alarak son derece dikkatli bir şekilde yaklaştı. Hayvanın anüsünün ve cinsel organlarının bulunduğu bölgede derisinin ince olduğunu biliyor, oraya isabet ettirebilmek için arkasından yaklaşıyordu. Diğer bölgelerde hayvanın derisi çok kalın olacağından narin okun saplanması güçtü. Atışı hedefi tutturdu ve hayvan diğerleriyle birlikte telaş içinde koşmaya başladı. Okun sapı kırılmıştı ama zehirli ucu hala içerideydi. Kısa bir mesafe koştu ve zehrin kalbine ulaşmasıyla birden yavaşladı. Bakkat ve Lete hayvanı sabırla takip ediyordu. Bizon güneş gökyüzünde birkaç parmak ilerledikten sonra tamamen durdu ve yere yattı. Bakkat ile küçük kadını hayvanın yakınında çömeldi. Hayvan sonunda böğürerek cansız geriye yığıldı. Bakkat'la Lete karınlarını doyurduğu için minnetlerini belirten bir şarkı söyledi ve sonra hayvanı parçalamaya koyuldu. O akşam hava hala aydınlıkken cesedin yanında kamp kurdular. Etin sıcakta alacağı hal önemsizdi. Tüm etleri tüketene kadar oradan ayrılmayacaklar, leşi akbabalardan ve diğer leş yiyici hayvanlardan koruyacaklardı. Lete ateş yakarak hayvanın karaciğerinden kesilmiş parçaları pişirdi. Yemekten sonra Bakkat onu döşeyi serdiği yere götürdü ve seviştiler. Ziya onları daha iyi görebilmek için daha da yaklaştı. Sonunda Bakkat'la Lete zevklerinin doruğuna ulaşıp tek bir yürekle haykırırken Ziya da aynı anda iki büklüm olup sarsılarak doyuma ulaştı. Bakkat'ın kendisine gelmesinden önce hemen çalıların ardına sıvıştı. Tamam diye fısıldadı Ziya kendi kendine. Artık Bakkat'ın ölme vakti geldi. Aşkla uyuşup yumuşadı. Bundan daha iyi bir fırsat bulamam. Lete şafak vakti kocasının yanından kalkıp ateşi canlandırmak için çömelip üflerken Ziya onu izliyordu. Parlak alevler yükselmeye başlayınca Lete ateşin başından ayrılıp Ziya'nın saklandığı çalılıklara yaklaştı. Dikkatle etrafına bakındıktan sonra işli önlüğünü çözüp çömeldi. O rahatlamakla meşgulken Ziya sinsice yaklaştı. Yerinden doğrulduğu sırada da arkasından üzerine atladı. Çok hızlı ve güçlüydü. Önlüğüyle Lete'nin ağzını ve burnunu çığlık atmasına fırsat bırakmadan örtüverdi. Önceki gece ördüğü iple bileklerini bağlar ve ağzını tıkarken hiç zorluk çekmedi. Lete'nin gücü onunkiyle boy ölçüşemezdi. Ziya sonra onu omzuna atarak götürdü. İzlerini gizlemek için hiçbir çaba sarf etmemişti. Kızı yem olarak kullanacaktı. Bakkat onu takip edecek, Ziya ise hazır halde onu bekleyecekti. Ziya önceki akşam bölgeyi keşfe çıkmıştı. Kızı nereye götüreceğini tam olarak biliyordu. Kamp alanından fazla uzak olmayan bir tepe seçmişti. Kenarındaki yüksek yamaçtan yaklaşanları hemen görebilecekti. Zirveye çıkan tek bir patika vardı ve o da tepede duran bir okçunun görüş alanı içindeydi. Kız ufak tefek ve çok hafifti. Ziya onu taşıyarak rahatça koşabiliyordu. Önceleri Lete kıvranıp tekmelemeye uğraşmıştı. Bunun üzerine Ziya gevrek gevrek gülmüş ve "Bir daha yaparsan seni cezalandıracağım." demişti. Ama Lete bu tehdidi aldırmayarak bacaklarını çılgınca savurmaya devam etmişti. Çığlık atmaya çalışıyor ancak ağzı tıkalı olduğu için sadece boğuk iniltiler çıkarıyordu. "Ziya kıpırdamaman için seni uyarmıştı," dedi kıza ve tırnaklarıyla meme uçlarından birini çimdikledi. Çakmak taşından bıçaklar kadar keskin olan tırnakların açtığı yaradan kan süzülmeye başladı. Çığlık atmaya çalışan kızın suratı gösterdiği çabadan ötürü çarpılmıştı. Kıvranıp debelendi, kafasıyla Ziya'nın yüzüne vurmaya çalıştı. Ziya bunun üzerine diğer meme ucuna tırnakları neredeyse birbirine değecek kadar sıkıştırdı. Letek duyduğu keskin acıyla dona kaldı ve Ziya tepeyi tırmanmaya başladı. Zirvenin hemen altında iki kaya arasında bir yarık vardı. Kızı oraya yatırdıktan sonra bağlarını kontrol etti. Aceleyle bağlamıştı. El ve ayak bileklerindeki düğümleri sıkıştırdı. Yeterince sıkı olduklarına kanaat getirdikten sonra kızın ağzına tıktığı deri önlüğü çıkardı. Kız tıkaçtan kurtulur kurtulmaz ciğerlerinin tüm gücüyle çığlık atmaya başladı. ''Evet'' diyerek güldü Ziya. ''Ben de tam olarak bunu yapmanı istiyordum. Yaralı bir ceylanın bağırışları bir leoparı nasıl çekerse çığlıklarında bakkatı öyle çekecek.'' Kız tıslayarak ona tükürdü. ''Kocam çok usta bir avcı. Bu yaptıkların yüzünden seni öldürecek.'' ''Kocan hem korkak hem de palavracı. Bugün gün batımından önce seni dul bırakacağım. Bu gece döşeğimi benimle paylaşacak, yarın ise tekrar evleneceksin.'' Dans ederek önlüğünü kaldırdı ve tahrik olmuş organını kıza gösterdi. Baltasını, yayını ve sadağını kayaların arasında sakladığı yerden aldı. Yayını iyice gerip sınadı. Sonra sadağından oklarını çıkardı. Uçlarına kartal tüyleri takılmış narin oklardı. Ok başları bir parça deriye sarılmıştı. Ziya deri parçalarını çıkardı. Büyük bir özenle hareket ediyordu. Ok başları kemikten yapılmıştı ve son derece keskinlerdi. Özel bir böceğin larvalarının bal gibi yoğun ve yapışkan hale gelene dek kaynatılmasıyla elde edilmiş zehir, okların ucunu kapkara etmişti. Bu zehirli oklarla açılacak bir çizik bile acıyla kıvrandıran korkunç bir ölüme sebep olabilirdi. Ziya bu yüzden ok başlarını deri parçalarına sarıyordu. Kazara bir yerini çizebilirdi. Lete bu ölümcül silahları biliyordu. Babasının ve büyük babasının bu oklarla en iri av hayvanlarını alt ettiğini görmüştü. Okların bulunduğu sadağa bile dokunmaması konusunda çocukluğunda defalarca uyarılmıştı. Şimdi zehirli oklara korkuyla bakıyordu. Ziya bir oku alarak Lete'nin yüzüne yaklaştırdı. ''Bunu Bakkat için seçtim.'' Ani bir hareketle oku kızın yüzüne saplayacakmış gibi yaptı. Gözlerine sadece bir parmak mesafe kala durmuştu. Lete kayaların arasına korkuyla büzüldü ve tekrar tüm gücüyle çıklık attı. ''Bakkat, kocam dikkat et, bir düşman seni bekliyor.'' Ziya yayını kaslı omzuna takarak ayağa kalktı. Okları da hemen elinin altındaydı. ''Adım Ziya'' dedi Lete'ye. ''Ona ismimi söyle ki kimin beklediğini bilsin.'' ''Ziya!'' diye haykırdı kız. ''Ziya!'' Sesi yankılanarak geri döndü. ''Ziya, Ziya!'' ''Ziya!'' Bakkat ismi duyunca daha önceki tespitleri doğrulanmış oldu. Lete'nin sesi yüreğini hem mutluluk hem de korkuyla doldurmuştu. Mutluydu çünkü hala hayatta olduğunu anlamıştı. Korkuyordu çünkü korkunç bir düşmanın eline düşmüştü. Başını kaldırıp çığlıkların geldiği tepeye baktı. Zirveye hemen çıkabileceği bir patika görünce bir an önce tırmanmaya başlamamak için kendini zor tuttu. Yumruklarını tırnakları derisine batıp canını acıtacak kadar çok sıktı. Kendini biraz toparladıktan sonra tepenin çıplak yamaçlarını incelemeye başladı. Ziya yeri çok iyi seçmiş dedi yüksek sesle. Zirveye çıkan patikaya tekrar düşündü ve ölümcül bir tuzak olduğunu gördü. Çok avantajlı bir konumda olan Ziya'nın oklarına hedef olması işten değildi. Tepenin çevresine dolaşan Bakkat öteki yamaçta alternatif bir yol keşfetti. Çok zor bir yoldu, bazı yerleri öylesine dik ve tehlikeliydi ki neredeyse aşılamaz görünüyordu. Ayağı kayarsa aşağıdaki kayalara çakılmak da vardı. Bununla birlikte patika zirveden neredeyse tepeye varıncaya dek gizleniyordu. Sadece son bölümde gizlenmesi mümkün olmayacaktı. Bakkat koşarak kamp alanına döndü, yayıyla sadağını bir kenara koydu. Zirveye vardığında Ziya ile aralarında yayını kullanamayacağı kadar az bir mesafe olacaktı. Yakın dövüş için çok daha uygun olan bıçağıyla baltasını yanına aldı. Sonra ıslak bizon derisini yere serdi, çarçabuk başını ve omuzlarını örtecek bir pelerin kesti. Kalın deri güneş altında kokuşmaya başlamıştı bile ama zehirli oklara karşı çok elverişli bir zırh olacaktı. Ağır deriyi rulo yaparak sırtına astı ve koşarak tepeye döndü. Doğruca arka tarafa daha önce gözünü kestirdiği tehlikeli patikaya yöneldi. Çalıların arasından hızla geçip tepenin eteğine vardığında görülmediğinden neredeyse emindi. Söz konusu Ziya olduğunda bir açık kapı bırakması gerektiğini biliyordu. Birkaç dakikalığına dinlenip kendini tırmanışa hazırladı. Ama daha başlayamadan Lete'nin canhıraş çığlığı kulaklarında çınladı. Sonra Ziya'nın sesi duyuldu. ''Seyret Bakkat, kadınına neler yaptığımı gör.'' ''Ah evet işte, parmaklarım kadınının içinde, çok sıkı ve kayganmış.'' Bakkat kulaklarını bu tahrik edici sözlere tıkamaya çalıştı ama yapamadı. ''Kadınının sesini dinle Bakkat, şimdi içinde sadece parmaklarım var. Ama sonra sırayı çok daha iri bir şey alacak. Onu hissedince nasıl da bağıracak? Ziya'nın kahkahaları, Lete'nin hıçkırıkları ve çığlıklarına karışıyordu. Tepenin kayalık yamaçları bu korkunç sesleri kat kat büyütüyordu. Bakkat sessiz kalmak için tüm iradesini kullandı. Ziya'nın amacının farkındaydı. Onu çileden çıkarıp bağırtarak yerini belli etmesini umuyordu. Bakkat'ın tepeye tırmanmak için hangi yolu kullanacağından emin değildi. Bakkat kayalık yamacı tırmanmaya başladı. Önceleri tepeyi bir kertenkele gibi hızla tırmanıyordu. Sonra zirvenin altındaki çıkıntıya vardı ve adımlarını büyük bir dikkatle atmaya başladı. Parmaklarını sokmak için en ufak girintileri bile kullanıyor, kollarının gücüyle kendini yukarı çekiyor, dengesini kaybetmemeye çalışıyordu. Balta ve deri pelerinin ağırlığı işini zorlaştırdığı için ilerleyişi iyice yavaşlamıştı. Tehlikeli kayalıklar ayaklarının altında gözdağı verircesine yükseliyordu. Düşmesi halinde vücudunun parçalanması işten değildi. Bir diğer çıkıntıya tutundu ama ağırlığını vermesiyle kaya yerinden çıktı. Onun tetiklemesiyle iki katı büyüklüğünde koca bir kaya yerinden kurtuldu ve Bakkat'ın başını sıyırarak yamaçtan aşağı paldır küldür yuvarlandı. Bir toz bulutu yükselirken gürültüler de yankılanarak büyüdü. Bakkat'ın vücudu tek elinin parmaklarıyla tutunduğu çıkıntıdan korkunç saniyeler boyunca sallandı. Diğer eliyle kayalığı umutsuzca yokluyor, tutunacak bir çıkıntı arıyordu. Sonunda bir yer buldu ve tutunarak kendini toparlamaya çalıştı. Ziya'nın sesi kesilmişti. Bakkat'ın tam olarak nerede olduğunu artık biliyordu. Zehirli okunu hazırlamış, tepeye varacağı noktada onu bekliyor olacaktı mutlaka. Bakkat'ın başka seçeneği yoktu. Kopan kaya yamacın şeklini değiştirmiş, dönüşünü imkansız hale getirmişti. Artık önünde yukarı tırmanmaktan başka seçenek yoktu. Ziya'nın kucağına düşecekti. Bakkat acı verecek kadar yavaş hareketlerle kaya çıkıntısını tırmandı. Zirveyi her an görebilirdi ama bu Ziya'nın da onu göreceği anlamına geliyordu. Sonra zirvenin hemen altında küçük bir oyuk görerek rahat bir nefes aldı. Oyuğun içine girdi ve uyuşmuş, takati kalmamış kollarına güç gelmesini bekledi. Sonsuzluk kadar uzun gibi gelen bir süre sonra kendini iyice toparladı ve bizon derisinden pelerini dikkatle açıp omuzlarıyla başına örttü. Baltasının ve bıçağının kemerinde olup olmadığını kontrol ettikten sonra ayağa kalktı ve dar çıkıntıda durup vücudunu kayaya yapıştırdı. Kaya çıkıntısına ayak parmaklarını takmıştı, topukları boşluktaydı. Boyu yettiğince uzandı ve yamacın kıyısını her iki eliyle birden yokladı. İki elinin de sığacağı bir girinti buldu. Buraya tutunup kendini yukarı çekti ve çıkıntıdan ayrıldı. Ayakları korkutucu saniyeler boyunca kayada destek alacak bir çıkıntı aradı. Sonra kendini biraz daha yukarı çekerek bir kolunu kayanın üzerine attı. Başı yukarı çıkınca hemen az ilerideki zirveye baktı. Ziya onu izliyordu. Zehirli oku yerleştirdiği yayı germiş, gözlerini kısmış, sırıtarak ona bakıyordu. Okun ucu Bakkat'ın yüzüne çevrilmişti. O kadar yakınındaydı ki Bakkat ok başının üzerindeki ölümcül çıkıntıları görebiliyordu. Dışkı rengindeki zehir çıkıntıların üzerinde kurumuş kalmıştı. Ziya oku bıraktı. Bakkat ne eğilebiliyor ne de kaçabiliyordu. Ok doğruca derinin korumadığı boğazına saplanacakmış gibi görünüyordu. Ama son anda yön değiştirerek pelerinin örttüğü omuzuna çarptı ve kırıldı. Okun başı deriye saplanıp kalmıştı. Korkunç ölümle yüz yüze gelmek Bakkat'a taze bir güç vermişti. Vücudunu kayanın üzerine çekti ama bu arada Ziya yayına bir başka ok yerleştirmişti. Aralarında sadece birkaç adımlık bir mesafe vardı. Ziya yayını hızla kaldırıp nişan aldı. Bakkat'ın öne atılmasıyla Ziya'nın ikinci oku bırakması bir oldu. Zehirli ok yine üzerindeki kalın deri pelerine isabet etti. Okun başı yine saplanıp kalırken sapı kırılarak sekti. Ziya yeni bir ok almak için sadağına uzanmıştı ki Bakkat tüm ağırlığıyla düşmanının üzerine atıldı ve dengesini kaybetmesine sebep oldu. Ziya yayı bırakarak bıçağını çekmesine fırsat vermeden Bakkat'a sarıldı. Birbirlerini yere yıkmaya çalışarak göğüs göğüse bir mücadeleye başladılar. Lete, Bakkat'ın yerinden oynattığı kayanın yuvarlanmasıyla çıkan gürültüyü duyan Ziya'nın bıraktığı yerde yatıyordu. Elleri ve ayakları hala bağlıydı ve Ziya'nın parmaklarıyla zorladığı bölge kanıyordu. Uzun ve sert tırnakları hassas bölgeyi zedelemişti. Kocasına yardım edememenin çaresizliğiyle güreşen iki adamı izledi. Sonra Tia'nın baltası gözüne ilişti. Yerde hızla iki kere yuvarlanarak baltanın yanına vardı. Çıplak ayak parmaklarını kullanarak baltanın keskin ağzını kaldırdı. Sonra baltanın sapını ayaklarıyla sıkıca kavrayarak bileklerini sıkıca saran ipi keskin ağza sürtmeye başladı. Birkaç saniyede bir başını kaldırarak olup bitene göz atıyordu. Tia'nın bakkata çelme takarak sırt üstü yere yıktığını gördü. İki adam tüm ağırlığıyla kayaların üzerine düştü. Ama bakkat Tia'nın kaslı bedeninin ağırlığı altında kısılıp kalmıştı. Düşmanını üzerinden atamıyordu. Çaresiz gözlerle onları izleyen Lethe, Tia'nın belindeki bıçağa uzandığını gördü. Tia sonra hiç beklenmedik bir şekilde haykırdı ve parmakları gevşedi. Bakkattan uzaklaşarak şaşkın gözlerle göğsüne baktı. Bakkatın olanları anlaması birkaç saniye sürdü. Deri pelerine saplanan okun başı onlar güreşirken aralarında kalmış ve zehirli çıkıntıları Tia'nın göğsüne batmıştı. Tia hemen ayağa fırlayarak okun başından kurtulmaya çalıştı. Ama sivri çıkıntılar derisine adeta tutunuyordu. Her denemesinde çıplak göğsünde taze kan damlacıkları beliriyordu. ''Artık ölü bir adamsın Tia'' dedi bakkat doğrulup dizlerin üzerinde dururken çatlak sesle. Tia tekrar haykırdı ama sesi korku değil öfkeyle doluydu. ''Seni de yanımda gölgeler diyarına götüreceğim.'' Kemerinden bıçağını çekti ve hala dizlerinin üzerinde durmakta olan bakkata doğru atıldı. Düşmanının bıçağını kaldırarak üzerine geldiğini gören bakkat hamleyi savuşturmak için yana sıçramaya yeltendi. Ama bacakları pelerine dolanınca sırt yüzü düştü. ''Sen de benimle birlikte öleceksin.'' diye bağıran Tia bıçağı düşmanının göğsüne indirdi. Bakkat kendini son anda yana attı ama bıçak kolunun üst kısmını çizmişti. Tia kendini bir sonraki hamleye hazırlarken Lethe arkasında belirdi. Ayak bilekleri hala bağlıydı ama baltayı tutan elleri artık serbestti. Hoplayarak yaklaştı ve baltayı başının üzerine doğru kaldırıp aşağı savurdu. Baltanın keskin bıçağı Tia'nın kafa derisinden kalın bir parçayı ve tek kulağını koparıp bıçağı tutan koluyla omzunun birleştiği noktaya indi. Bıçak Tia'nın hissizleşen parmaklarının arasından kayıp düştü. İşe yaramaz hale gelen kolu omuzundan cansızca sarkıyordu. Yaralı kafasını bir eliyle tutarak şaşkınca arkasına döndü. Parmaklarının arasından oluk oluk kan boşalıyordu. ''Kaç!'' diye bağırdı bakkat Lethe'ye. Bir yandan da ayağa kalkmaya çalışıyordu. ''Kaç Lethe!'' Lethe ona kulak asmadı. Ayak bilekleri bağlı olmasına rağmen doğruca Tia'nın üzerine hopladı ve baltayı korkusuzca tekrar savurdu. Tia geriledi ve kendini korumak için diğer kolunu kaldırdı. Balta tam dirseğinin altına çarptı ve kemik çatırdayarak kırıldı. İki kolu da yararsızca iki yanından sarkan Tia sendeleyerek geriledi. Lethe eğilerek bileklerindeki bağlardan çabucak kurtuldu. Sonra bakkatın müdahale etmesine fırsat vermeden Tia'nın üzerine atıldı. Tia öfkeyle güçlenmiş ufak tefek kızın yaklaştığını görebiliyordu. Ağır yaralı halde dik yamacın kıyısında sarsakça yürüyordu. Bir sonraki saldırıdan kaçmaya çalışırken dengesini kaybetti ve geriye doğru düştü. Tutunmak için kollarını kullanamazdı. Ardında kanlı bir iz bırakarak kayalıklara yuvarlandı ve görülmez oldu. Kayalara çarpan bedeninin boğuk sesini ve giderek cılızlaşan çığlıklarını dinlediler. Bakkat hemen Lethe'nin yanına koştu. Baltayı bırakan küçük kadın kendini kocasının kollarına attı. Lethe'nin titremesi geçene dek uzun süre birbirlerine sıkıca sarılmış halde durdular. Sonra bakkat sordu. ''Artık aşağı inelim mi karıcığım?'' Lethe başını sabırsızca salladı. El ele tutuşarak patikanın başına gittiler ve tepeden aşağı indiler. Tia'nın cesedinin yanında bir an durakladılar. Cansız gözleri irileşmiş gökyüzüne dikilmişti. Okbaşı hala göğsündeydi. Kırılan kolu vücudunun altında tuhaf bir açıyla kıvrılmıştı. ''Bu adam da bizler gibi bir san. Neden bizi öldürmeye çalıştı?'' diye sordu Lethe. ''Bir gün sana sebebini anlatırım.'' diye söz verdi bakkat. ''Şimdi onu totemi olan sırtlanlara bırakalım.'' Cesedin başından ayrıldılar ve hiç arkalarına bakmadan rüzgarı içtiler. Bakkat kadınını Somoya ve Velanga ile tanıştırmaya götürüyordu.
41. ayrımın sonu. Sayfa 439.